Ayrım 12.
Buffon, canlıların sınıflamasına ilişkin Aristoteles sistemini düzeltme ve geliştirme amacıyla çalışmaya koyulur. İlgilendiği konuların başında evrim geliyordu. Fosil ve diğer kanıtlara dayanarak canlı türlerin evrimle oluştuğu görüşüne ulaşmıştı. Ama kilisenin sert tepkisiyle karşılaşınca Buffon, kutsal kitapta bildirilenlere ters düşen sözlerimi geri alıyorum diyerek sessizliğe gömülür. Ünlü İsveç botanikçisi Linnaeus'un modern sınıflama yöntemine ilişkin çalışması evrim düşüncesine destek sağlayan başka bir girişimdir. Darwin'in dedesi Erasmus Darwin de Buffon gibi canlıların yaşam dönemlerinde edindikleri beceri veya özelliklerin yeni kuşaklara geçmesiyle evrimleştiği görüşündeydi. Bu görüşü geliştiren Fransız doğa bilgini Lamarck ise evrim konusunda oldukça tutarlı ilk kuramı oluşturur. Kısaca, canlıların yaşam dönemlerinde kazandıkları özelliklerin ya da uğradıkları değişikliklerin, bunlar çevre koşullarının etkisinde ortaya çıkabileceği gibi organların kullanış veya kullanışsızlık nedeniyle de olabilir, kalıtsal yoldan yeni kuşaklara geçtiği diye özetleyebileceğimiz bu kuram, sağduyuya yatkın görünmesine karşın bilim dünyasında beklenen ilgiyi bulmaz. Kuramın olgusal içerik yönünden yetersizliği bir yana, bilinen kimi gözlemsel verilere ters düşmesi benimsenmesine olanak vermiyordu. Açıklama gücünü bugün de koruyan daha kapsamlı ve tutarlı evrim kuramını Darwin'e borçluyuz. 1859'da yayımlanan Türlerin Kökeni adlı yapıtta ortaya konan bu kuramın benimsenmesine ortam hazırdı. Kısa sürede birkaç yeni basım yapan kitap, insanlığın dünya anlayışında eşine pek rastlanmayan köklü bir devrime kapı açmaktaydı. Dönemin seçkin bilginlerinden T.H. Huxley'in şu sözlerinin çağdaşı pek çok bilim adamının duygularını dile getirdiği söylenebilir. Biz türlerin oluşumuna ilişkin doğruluğu olgusal olarak yoklanabilir bir açıklama arayışı içindeydik. Aradığımızı türlerin kökeninde bulduk. Kutsal kitabın masalımsı açıklaması geçerli olamazdı. Bilimsel görünen diğer açıklamaları da yeterli bulamıyorduk. Darwin kuramı her yönüyle bilimsel yeterlikteydi. Kuramın dayandığı iki temel nokta vardır. 1. Canlı dünyada yeni türlerin oluşumuna yol açan sürekli ama yavaş giden değişim. 2. Doğal seleksiyon dediğimiz evrim sürecini işler kılan düzenek. Birinci nokta türlerin sabitliği varsayımını içeren yerleşik öğretiye ters düşmekteydi. İkinci nokta evrimin tüm ereksel görünümüne karşın salt mekanik terimlerle açıklanabileceğini göstermekteydi. Darwin kuramının özünü oluşturan doğal seleksiyon, başlangıçtan günümüze değin değişik eleştirilere uğramıştır. Bu nedenle ilkenin öncelikle açıklığa kavuşturulması gerekir. Darwin'in evrim kuramı gözlenebilir 3 olgu ve 2 ilke içerir. İlk olgu, üreme biçimleri ne olursa olsun canlıların geometrik diziyle çoğalma eğilimidir. İkinci olgu, bu eğilime karşın türlerde nüfusun aşağı yukarı sabit kaldığıdır. Bu iki olgudan Darwin'in yaşam savaşı ilkesine ulaşılır. Üçüncü olgu, canlıların bir türü hatta bir aileyi oluşturan bireylerin bile az ya da çok belirgin farklılıklar sergilemesidir. Yaşam savaşımı ilkesiyle birleşen bu olgu, Darwin'i temel ilkesi olan doğal seleksiyon düşüncesine götürür. Belli bir çevrede farklı özellikler taşıyan bireyler arasında yaşam savaşımı varsa, doğal koşullara uyum bakımından özellikleri üstünlük sağlayan bireylerin veya türlerin egemenlik kurması, diğerlerinin elenmesi kaçınılmazdır. Evrim sürecinin dayandığı bu düzeneye tüm eleştiri ve uğraşılara karşın daha geçerli diyebileceğimiz bir alternatif bulunamamıştır. Ayrıntılarında kimi değişikliklere uğramakla birlikte kuramın sürgüt Darwin'ci kalmayacağını gösteren herhangi bir belirti yoktur ortada. Newton, yer çekimi ilkesiyle devinim yasalarının yersel ya da göksel tüm nesneler için geçerli genellemeler olduğunu göstermişti. Darwin'de yaşam savaşımı, doğal seleksiyon, çevreye uyum gibi birkaç ilke içeren kuramıyla evrim olgusuna bilimsel açıklama getirdi. İnsanın ottan çiçeğe, amipten maymuna uzanan canlı dünyanın bir parçası olduğunu gösterdi. Johann Gregor Mendel 1822-1896. 1884. Bilim adamı deyince çoğumuzun gözünde laboratuvarda deneylerine gömülmüş ak önlüklü, gözlüklü biri canlanır. Oysa bilimin öncüleri arasında çalışmasını kum üzerinde Arşimet, Eğik Kule'de Galileo, Çiftlik'te Newton, Doğa Araştırması Gemisi'nde Darwin, Patent Bürosu'nda Einstein yapanları biliyoruz. Bilim düşünsel bir etkinliktir. Yeri laboratuvarla değil, zeka, imgelen ve istenç gücüyle sınırlıdır. Bunun çarpıcı bir örneğini çalışmalarını aralıksız 20 yıl manastır bahçesinde sürdüren keşiş Mendel vermiştir. Genetik bilimin kurucusu Gregor Mendel, Avusturya İmparatorluğu'na dahil Çekoslovakya'da yoksul bir köylü çocuğu olarak dünyaya gelir. O zaman kırsal kesimde hala bir tür derebeylik düzeni egemendi. Topraksız köylüler için boğaz tokluğuna ırgatlık dışında fazla bir seçenek yoktu. Tek kurtuluş yolu belki de eğitimdi. Ne var ki eğitimde çoğunluk ilkokulla sınırlı kalmaktaydı. Daha ilerisi için halkın parasal gücü yoktu. Herkes gibi Gregor'un da doğuştan alın yazısı babası gibi rençber olmaktı. Ama hayır, bu çocuk düzenin koyduğu engeli aşacak, kendine özgü kararlılık içinde yeteneğini ortaya koyacaktı. İlkokuldaki başarısı göz kamaştırıcıydı. Öğretmenlerinin ısrarı üzerine aile sonunda çocuğun orta öğrenimi için izin verir. Gregor, evinden uzakta 6 yıl bir yurtta yetersiz bakım ve beslenme koşullarına göğüs gererek okur. Ama acısını uzun yıllar çekeceği yorgun, cılız ve sağlıksız bir bedenle mezun olur. Mendel daha öğrencilik yıllarında bilimin büyüsüne kendisini kaptırmış, özellikle botanik yoğun ilgi alanı olmuştu. Fakat yüksek öğrenim onun için ulaşılması güç bir hayaldi. Burs olanağı yoktu. Kız kardeşinin bağışladığı çeyizi de yeterli olmaktan uzaktı. Mendel için bir tek yol vardı. Bir Katolik manastırına girmek. Avusturya'da botanik müzesi, bahçe bitkileri ve zengin kitaplığıyla ünlü Bürün Manastırı Mendel için ideal bir öğrenim merkeziydi. 25 yaşında papaz ünvanını alan Mendel'in asıl özlemi hiç değilse bir ortaokulda öğretmen olmak, araştırmaları için daha elverişli bir ortam bulmaktı. Bu amaçla girdiği sınavda yeterli görülmez. Üniversite öğreniminden yoksun kalmış olması önemli bir handikaptı. Genç papaz umudunu yitirmemiştir. Viyana Üniversitesi'nde 4 sömestr fizik ve doğal tarih öğrenimi gördükten sonra şansını yeniden dener. Ama yine başarılı görülmez. Sınav kurulu ön yargılıdır. Kendine özgü değişik bir tutum sergileyen genci anlamaktan uzak kalır. Adayın özellikle evrim ve kalıtıma ilişkin görüşleri bağışlanır gibi değildi. Mendel için artık manastıra çekilip araştırmalarını bahçe bitkileri üzerinde sürdürmekten başka çare kalmamıştı. Canlılarda özelliklerin kuşaktan kuşağa geçişi Mendel'in sürgüt ilgi odağını oluşturan konuydu. Herkes yeni doğan bir yavrunun atalarının özelliklerini taşıdığını biliyordu. Dahası kimi yavrunun daha çok anaya, kimi yavrunun da daha çok babaya çektiği gözden kaçmıyordu. Ancak bilinen bu olayların bilimsel diyebileceğimiz bir açıklaması yoktu ortada. Mendel bezelyeler üzerindeki deneylerini öyle bir açıklama bulmak için koyulmuştu. Çalışmasını bu amaçla seçtiği 22 çeşit bezelyenin boylu bodur, sarı yeşil, yuvarlak, buruşuk gibi 7 çift karşıt özellikleri üzerinde yoğunlaştırır. Örneğin boylu ve bodur çeşitlerini çapraz döllediğinde ilk kuşak melez ürünün tümüyle boylu olduğunu saptar. Melez ürünü kendi içinde dölleyerek elde ettiği ikinci kuşak ürünün büyük bir bölümünün boylu, küçük bir bölümünün ise bodur olduğu görülür. Aşağıdaki şekle bakınız. Mendel iki çeşit arasındaki oranı hesaplar. 1064 bitkinin yaklaşık 4'te 3'ü boylu, 4'te 1'i bodurdur. Örneklem büyüklüğünden kaynaklanan olası hatayı göz önüne alan Mendel, oranı 3, 2 nokta üst üste 1 olarak belirler. Boylu faktörü büyük harf B, bodur faktörü küçük harf B ile gösterilmiştir. Şekilde belirlenen durumun iyi anlaşılması için birkaç noktanın açıklık kazanması gerekir. 1. Döllenmede boylu ve bodur bezelyelerin hangisinin dişi, hangisinin erkek olduğu sonucu etkilememektedir. Başka bir deyişle, Özelliğin belirlenmesinde boylu erkek, bodur dişi çift ile bodur erkek, boylu dişi çifti eşdeğerdir. 2. Dişi ya da erkek her canlı, her özellik için biri başat, diğeri çekinik iki faktör taşır. Bezelye örneğinde ilk kuşaktaki büyük B küçük B harfi melezinde ortaya çıkan büyük B harfi başattır, gizli kalan küçük B harfi çekiniktir. 3. Dişi ve erkekte her üreme hücresi faktörlerden yalnızca birini taşır. Öyle ki her yavru iki faktörle dünyaya gelir. Kuramın bu temel ilkesine Mendel'in ayırım yasası denmiştir. 4. İlk kuşaktaki melez, büyük B küçük B harfi yavruların tümüyle boylu olması, faktörlerin döllenmede kaynaşmadığı, başat ya da çekinik her faktörün bireysel kimliğini koruduğunu gösterir. Nitekim ikinci kuşakta faktörlerin büyük B büyük B harfi, büyük B küçük B harfi, küçük B büyük B harfi ve küçük B küçük B harfi olarak çıktığını görüyoruz. Mendel'in bağımsız çeşitler diye bilinen bu yasası, yavruların kimi kez ana ve babaya değil, geçmişteki atalarına benzeme olayını da açıklamaktadır. Şöyle ki, kuşaktan kuşağa gizil kalan çekinik faktörlerin birbiriyle birleşip ortaya çıkma olanağı vardır. Aynı şekilde yavrunun ana babadan birine daha çok benzemesi de başat ve çekinik faktörlerle açıklanan bir olaydır. Bağımsız çeşitler yasasını kısaca şöyle dile getirebiliriz. Döllenmede iki cinsiyetin her birinden gelen tek faktörler birbiriyle bağımsız ve rastgele birleşirler. Mendel başka bitkiler üzerinde yaptığı deneylerden de aynı sonucu almıştır. Daha sonra biyologların böcek, balık, kuş ve memeliler üzerinde yürüttükleri deneylerde onun genetik teorisini doğrulamıştır. Mendel teorisi, evrim kuramının başlangıçta açıklamasız bıraktığı kimi önemli noktalara da ışık tutmuştur. Evrimi doğal seleksiyonla açıklayan Darwin de herkes gibi ana baba özelliklerinin yavruda bir tür kaynaştığını varsayıyordu. Oysa bu doğru olsaydı, doğal seleksiyonla üstünlük kazanan özelliklerin kuşaklar boyu zayıflama sürecine girmesi gerekirdi. Örneğin çok hızlı koşan bireyle koşma hızı normal bireyin çiftleşmesinden doğan bireyin, yani yavrunun koşma hızı ikisi arasında olacak, sonraki kuşaklarda fark daha da azalarak kaybolmaya yüz tutacaktır. Darwin de bunun böyle olmadığının farkındaydı. Kaynaşma varsayımı ne kimi yavruların ana babadan yalnızca birine benzemesi olayıyla ne de ara sıra görüldüğü gibi beklenmedik bir özellikle dünyaya gelme olayıyla bağdaşmaktaydı. Özelliklerin önceki kuşak veya kuşaklardan olduğu gibi ve ayrı birimler olarak yavruyu geçtiği düşüncesi, Mendel kuramının getirdiği bir açıklamadır. Mendel, kuramını 1865'te bilim çevrelerine sunmuştu. Ancak Mendel hayattayken ilgi çekmeyen kuramın önemi 35 yıl sonra kavranır. Hugo de Vries ve Weizmann gibi bilim adamlarının çalışmaları olmasaydı, Mendel'in devrimsel atılımı belki de daha uzun süre gün ışığına çıkmayacaktı. Genetik teorisi evrim kuramına yeni bir boyut kazandırmakla kalmamış, günümüzde olumlu olumsuz çokça sözü edilen genetik mühendisliği denen bir çalışmaya da yol açmıştır. Louis Pasteur, 1822-1895. Bilim tarihinde pek az bilim adamı, Louis Pasteur ölçüsünde insan yaşamını doğrudan etkileyen buluşlar ortaya koymuştur. Günlük dilimize bile geçen pasteurizasyon terimi onun buluşlarından yalnızca birini dile getirmektedir. Kristaller üzerindeki kuramsal çalışmalarının yanı sıra kimi hastalıklara bağışıklık sağlama yolundaki çalışmaları, bu arada özellikle şarbon ya da antraks denilen koyun ve sığırlarda görülen bulaşıcı hastalıkla kuduza karşı geliştirdiği aşı yöntemi ona dünya çapında önem kazandırmıştır. Bugün Fransa'da pek çok bulvar ve alan onun adını taşımaktadır. Kendi kurduğu Pasteur Enstitüsü dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinden biridir. Fransızların gözünde Pasteur ulusal bir kahramansa, bunun nedeni onun yalnızca büyük bir bilim adamı olması değil, aynı zamanda yaşamı boyunca ortaya koyduğu özveri ve insanlığa hizmet tutkusuydu. Louis, Fransız devrimiyle özgürlüğüne kavuşan bir kölenin torunuydu. Babası, Napolyon ordusunda üstün atılım gücüyle Legion d'honneur alan bir as subaydı. Baba Pasteur'ün Napolyon'un düşmesiyle ordudan ayrılmasına karşın imparatorun anısına beslediği derin bağlılık duygusu, ileride oğlu Louis'nin olağanüstü direnç ve yeteneklerini de yönlendiren katıksız yurtseverliğe dönüşmüştü. Geçimini dericilikle sağlayan Pasteur ailesi yoksuldu ama çocuklarının eğitimi için her türlü sıkıntıyı göze almıştı. Louis daha küçük yaşlarında güçlükleri göğüslemede sergilediği direnç ve istent gücüyle dikkatleri çekiyor, coşkuyla başladığı okul öğreniminde kendisiyle birlikte kardeşlerinin de başarılı olması için uğraş veriyordu. Gerçi okulda pek parlak bir öğrenci değildi. Dahası ilk gençlik yıllarında ileride büyük bir bilim adamı olacağını gösteren bir belirti de yoktu ortada. Tam tersine Louis'nin belirgin merakı portre çizmekti. Üstün bir yeteneği yansıyan tabloları bugün de Pasteur Enstitüsü'nde asılı durmaktadır. Louis 19 yaşına geldiğinde sanatı bırakır, bilime yönelir. Başlangıçta öğretmenlerinin yönlendirmesiyle öğretmen olmaya karar verir, ünlü eğitim enstitüsü École Normale Supérieure'e başvurur. Giriş sınavını kazanmasına karşın matematik, fizik ve kimyada derslere daha hazırlıklı başlamak için öğrenimine bir yıl sonra başlar. Amacı iyi bir öğretmen olarak yetişmekti. Ne var ki öğrenimini tamamladığında tüm ilgi ve coşkusunun bilimsel araştırmaya yönelik olduğunu fark eder. Kristaller üzerindeki ilk çalışmaları onu bir tür büyülemişti. Öğrencisinin özgün düşünme ve kavrayış gücünü sezen kimya profesörü onu basit araçlarla yeni kurduğu laboratuvarını araştırma asistanı olarak alır. Bu, genç bilim adamının hayal bile edemediği bir fırsattı. Pasteur hemen çalışmaya koyulur, ilk aşamada tartarik asit kristalleri üzerindeki optik deneylerini yoğunlaştırır. Çok geçmeden bilim çevrelerinin dikkatini çeken buluşları, kimi tanınmış bilim adamlarının teşvikiyle Fransız Bilimler Akademisi'ne sunulur. Pasteur bilim dünyasınca tanınma yolundadır ama Eğitim Bakanlığı onu bir ortaokula öğretmen olarak atamakta ısrarlıdır. Akademinin ve kimi bilim adamlarının giderek artan baskısına daha fazla karşı koyamayan bakanlık, bir yıl sonra Pasteur'ün Strasbourg Üniversitesi'ne yardımcı profesör olarak dönmesine izin verir. Pasteur'ün bir özelliği de kararlı olması, duraksamalarla vakit öldürmemesiydi. Üniversiteye gelişinin daha ilk haftasında rektöre kızıyla evlenmek istediğini bildirir. Başvuru mektubu ilginçtir. Saklamama gerek yok. Tümüyle yoksul bir kimseyim. Tek varlığım, sağlığım, yürekliliğim ve üniversitedeki işimdir. Geleceğim, şimdiki eğilimim değişmezse kimyasal araştırmalara adanmış olacaktır. Çalışmalarımdan beklediğim sonucu alırsam ileride Paris'e yerleşmeyi düşünüyorum. İsteğimi olumlu bulursanız resmi evlenme önerisi için babam hemen Strasbourg'a gelecektir. İstek olumlu karşılandı. Pasteur yaşamı boyunca tüm bilimsel çalışmalarında kendisine destek veren, tutku ve sorunlarını paylaşan Marie Lorraine'le 1849'da yaşamını birleştirir. Bayan Pasteur gerçekten özveri ve sevgi bağlılığıyla olağanüstü bir eşti. Mutlu evlilik ne yazık ki yıllar sonra trajik bir dönemden geçer. Pasteurler 4 çocuklarından 3'ünü küçük yaşlarında tifo ve benzer hastalıklar nedeniyle yitirirler. Geriye kalan oğulları 20 yaşındayken 1871 savaşında Almanlara esir düşer. Pasteur bilimsel çalışmalarını bir yana iterek eşiyle birlikte oğlunun dönüşünü bekler. Fransa'nın yenilgisiyle birlikte cepheden kaçan binlerce genç arasından oğlunu aramaya koyulur. Sonunda bulunduğunda oğlan bitkin ve ağır yaralıydı. Pasteur Almanları hiçbir zaman bağışlamadı. Öyle ki yıllar sonra bilimsel başarıları için Alman hükümetinin önerdiği madalyayı kabul bile etmedi. Şimdi Pasteur'ü bilimin öncüleri arasına yükselten bilimsel çalışmalarına değinelim. Pasteur'ün yaşamımızı bugün de etkileyen buluşlarından biri fermantasyon, yani mayalanma olgusuna ilişkindir. Fermantasyon terimi bilindiği gibi kimi maddelerde oluşan bir değişiklik sürecini dile getirmektedir. Örneğin, Şarap üzümden bu işlemle elde edilir. İstenirse gene bu işlemle sirkeye dönüştürülebilir. Aynı şekilde sütün şekeri laktik aside dönüştüğünde süt ekşir. Yumurta ve et türünden maddeler de fermantasyonla bozularak yenmez hale gelebilir. Üretimi fermantasyona dayanan şarap Fransa'da çok önemli bir konuydu. Ne var ki bu işlemin güvenilir teknolojisi henüz yeterince bilinmiyordu. Göreneklere bağlı yöntemler her zaman istenen sonucu vermiyor, kimi zaman şarap yerine sirke ya da kullanıma el vermeyen bozuk bir sıvı elde ediliyordu. Sorunu ilk kez Pasteur bilimsel olarak incelemeye koyulur, sonunda ulaştığı açıklama, fermantasyonun mikrop teorisi, geçerliliğini bugün de korumaktadır. Buna göre doğada organik maddelerdeki hemen tüm değişiklikler gözle görülemeyen bir takım küçük canlılar tarafından oluşturulmaktadır. Pasteur bu mikroorganizmaların ısıyla kontrol altına alınabileceğini göstererek şarap üretimini sağlam bir yöntemle güvenilir kılmakla kalmaz, pasteürizasyon dediğimiz işlemle modern süt endüstrisine de yol açar. Pasteur'ün önemli bir başka çalışması da ipekçiliği büyük bir sıkıntıdan kurtarmasıdır. Hastalıklı ipek böcekleri üreticileri sık sık büyük kayıplara uğratıyordu. Soruna çözüm bulması mikrop teorisiyle ünlenen Pasteur'den istenir.